Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Azar 1399, Hicri Kameri 14 Rebiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 30 Kasım 2020 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve sanat tarihi ve epidemik hastalıklar adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Meclis Başkanı, nükleer tesislere vurulan kilitler Fahrizade'nin kanının bereketiyle yeniden açılacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, İranlı bilim adamının öldürülmesi savaş yanlıların çaresizliklerini gösteriyor dedi. Şehit Fahrizade'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun müfettişleriyle görüştüğü iddiaları yalanlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün dünyadaki tüm Müslümanları ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi. Bakü yönetimi Ermenistan'ın Terter kentinde soykırım yaptığını bildirdi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Şehitler ve Gaziler Kurumu'nda Veli-i Fakih'in temsilcisi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Ali Şehidi'nin vefatıyla ilgili taze mesajı yayınladı. Daha önce 7 yıl İran Cumhurbaşkanı Yardımcılığını ve Şehitler ve Gaziler Kurumu Müdürlüğü görevinde bulunan şehidi dün sabah vefat etti. İslam İnkılabı rehberi bu vefatla ilgili yayınladığı taze mesajında, İran İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı'nın çeşitli sahalarında hizmetler yapan ve son olarak da şehit ailelerin hizmetinde Şehitler Kurumu'nda görev yapan Hüccetül İslam şehidinin manevi bir zenginlikle dünyadan ayrıldığını ve ahiret alemine göç ettiğini işaretle, merhumun ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve geride kalanlara sabırlar diledi ve merhum için de Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi. Merhum Hüccetül İslam şehidi İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden bu yana İran Ordusu Hava Güçleri Siyasi İşler Başkanlığı, İran Meclisi'nde Milletvekilliği, İran Dışişleri Bakanlığı'nda Meclis ve Konsolosluk İşleri Yardımcılığı, İran Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurumu Başkanlığı ve İran Cumhurbaşkanı Danışmanı gibi çeşitli görevlerde bulundu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Şehit Fahrizade'nin şehadeti utanmaz teröristlerle destekçilerinin pişman olmasına neden olacak dedi. Galibaf, Muhsin Fahrizade'nin şehadeti ülkenin ilerlemesine yeni bir pencere açacak ve utanmaz teröristlerle destekçilerinin pişman olmasına vesile olacak ifadesini kullanırken, İslam Şura Meclisi'nin halka açık oturumunda yaptığı konuşmada Galibaf, İran düşmanları suikast yöntemlerini kullanarak İran'ın gücünü artırmaktan korktuklarını ve İran'la yüzleşmek için İranlı bilim adamlarını ortadan kaldırmayı seçtiklerini bir kez daha gösterdiler. İran halkı 40 yıldan fazla bir süredir böyle bir atmosferle karşı karşıyadır ve şehitlerinin yoluna devam edebildiklerini kanıtlamıştır diye konuştu. Bu kez de halkımız düşmanlara Doktor Fahrizade'nin şehadetinin ülkenin ilerlemesine yeni bir pencere açacağını ve utanmaz teröristlerle destekçilerinin pişman olmasına neden olacağını kanıtlayacaktır diyen Galibaf, cani düşman hem düşmanı olası hatalarından caydırılması hem de bu cinayetten dolayı intikamın alınmasını içeren sert tepki olmadığı sürece pişman olmaz dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın seçkin bilim insanının öldürülmesinde ırkçı İsrail'in rolüne dair ciddi işaretler olduğuna dikkat çekerek, bu terör saldırısı savaş yanlıların çaresizliğini gösteriyor dedi. İran'ın bildirdiğine göre Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin İran'ın büyük ve seçkin bir bilim insanını şehit ettiklerini işaretle, İsrail'in rolüne dair ciddi işaretlerin olduğunu, bu korkaklık, savaş yanlıların çaresizliklerini gösteriyor dedi. Zarif, İran, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere uluslararası toplumu çifte standardı bırakmaya ve bu devlet terörünü kınamaya çağırıyor cümlesine yer verdi. Bu arada Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin dün İran Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde şehit bilim insanı Fahrizade'ye düzenlenen saldırıyı kınadı ve İran devleti ve İran halkına başsağlığı diledi. Dün ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüşerek şehit bilim adamı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısını kınadı ve taziyelerini bildirdi. Şimdiye kadar Rusya, Venezuela, Güney Afrika ve Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısını kınadılar.
İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri, şehit Muhsin Fahrizade suikastının faillerini yakalamak ve yargılamak için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları Raportörleri ve İnsan Hakları Yüksek Komiserinin kapasitelerini kullanma gereğini vurguladı. Ali Bakır Keni, Batılıların İran milletinin bağımsızlığına tahammül edemedikleri zaman suikast gibi suçlar işlediklerini söyleyerek, şehit Fahrizade suikastı bir kişinin cezalandırılması değil, bir milletin cezalandırılmasıdır ve İran halkının suçu ise yalnızca bağımsızlıklar için bedel ödemek zorunda olmasıdır ifadesini kullandı. Bakır Keni, İran yargısının suikast karşısındaki eylemlerine ilişkin olarak da önce faillerinin ve hamilerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi için gerekli bilgi ve yeterli araştırmanın yapılması, ardından bu suikastın uluslararası arenada sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, İran şehit Fahrizade'yi İran halkından alan canilerden uygun ve kesin bir hesap soracaktır dedi. Doktor Fahrizade'nin şehit edilmesini kınayan bir mesaj yayımlayan Harrazi, ülkenin güvenliğini ve vatanımızın savunmasını sağlamak için bilimsel hedeflerin peşinden koşmayı ihmal etmeyen bu insanın muzaffer ruhunun İran'ın sevgili şehitleri, özellikle savaş alanı ve diplomasi komutanı General Şehit Kasım Süleymani ile yeniden bir araya gelmesini temenni ediyorum. Ailesine, silah arkadaşlarına ve sevgili İran milletine sabır diliyorum ifadesini kullandı. Harrazi şüphesiz İran şehit Fahrizade'yi İran halkından alan canilerden uygun ve kesin bir hesap soracaktır. Sabah yakındır diye ekledi. Bu arada şehit bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırıyı kınamak üzere dün İran'ın güneyinde yer alan Buşehr kentinde binlerce kişiden insan zinciri oluşturuldu. Göstericiler Kudüs'ün işgalcisi İsrail ve emperyalist güçlerin bu cinayetten dolayı cezalandırılmasını isteyen slogan atarlarken, İran'ın Şehit Fahrizade'nin bilim alanındaki yolunu sürdüreceğinin altını çizdiler.
İran Atom Enerjisi Teşkilatı Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Şehit Muhsin Fahrizade'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileriyle herhangi bir görüşme yapmadığını belirterek, ajansın denetimi ve erişiminin yalnızca kabul edilen yasal ilkeler çerçevesinde yapılmakta olduğunu söyledi. Behruz Kemalvendi, Şehit Fahrizade'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri ve müfettişleriyle görüşmesi ve sohbetine ilişkin bazı medya ve kişiler tarafından yayılan şayiaları yalanlarken bunların temelden yoksun olduğunu söyledi. Kemalvendi ayrıca bazı şahsiyetler ve medyanın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer tesislerini denetlemesine ilişkin yorumlarına da temasla olağan dışı denetimler yapılmadı ve yapılmayacak dedi. Kemalvendi, İslam İnkılabı düşmanlarının çeşitli alanlardaki eylemlerinin boyutlarına da temasla, düşmanlar İslam İnkılabı'ndan bu yana sert ve yumuşak güç alanında yenilgiye uğradılar ifadesini kullandı. Kemalvendi, Siyonistlerin İran'ın nükleer programının ilerlemesinin ve geliştirmesinin bilimsel ve yazılım yolunu durduramayacaklarına inandıkları ve bunun için de terör yoluna başvurduklarını söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen terörist saldırıyı kınadı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, kınadığı söz konusu açıklamada bütün taraflardan sağduyulu olmalarını istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin bölgede istikrarın gerçekleşme zaruretini olan güçlü inancına dayanarak, Sayın Fahrizade'ye düzenlenen ve de bölgede çatışmaya yol açabilecek utanç verici terör saldırıyı kınadığını belirtildi. Açıklamada bölgedeki durum göz önüne alındığında, Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, bölgenin yeni istikrarsızlık ve güvensizlik ortamına girmemesi için tüm tarafları en üst düzeyde sakin ve soğukkanlı olmaya çağırıyor cümlesine yer verildi. Bu arada Ürdün Dışişleri Bakanlığı da İranlı nükleer bilim insanına terör saldırıyı kınadı ve gerilimlerin tırmanmasını önlemek için toplu bir çaba çağrısında bulundu. Şimdiye kadar Rusya, Venezuela, Güney Afrika ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke İranlı nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastı kınadılar.
Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan seçim sonucunun kendi lehine olması durumunda İran ile çok hızlı bir anlaşmaya varılacağını iddia etti. Trump dün Fox News'a verdiği röportajı yalanlarına devam ederek, Demokrat rakibi Biden'ın daha önce ve eski başkan Obama'nın başkan yardımcısı iken Tahran'a milyarlarca dolar gönderdiğini ileri sürdü. Trump, başkanlık seçimlerinde hilenin olduğunu tekrarlayarak çeşitli ülkelerin liderlerinin kendisini arayarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimlerin hayatlarında bu zamana kadar gördükleri en karmaşık ve gürültülü geçen seçim olduğunu söylediklerini bildirdi. Amerikan başkanı henüz demokrat rakibi karşısında yenilgiyi kabul etmedi ve 3 Kasım seçim konusunu gündeme getirmeye devam ediyor. Trump ve çevresi son aylarda İran'la hızlı bir anlaşma konusunu defalarca yalanlarla gündeme getirmişlerdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgal, zulüm ve soykırım politikalara son vermek için Türkiye'nin her alanda Filistin davasını yükseltmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi. Parlamenterler arası Kudüs platformunun Bahçeli Evler'deki yeni binasının açılış töreni ve 29 Kasım Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajı davetlilere okundu. Erdoğan, Kudüs davasının yalnızca Filistin'deki Müslümanların meselesi olmadığını, 1,8 milyarlık İslam dünyasının davası olduğunu kaydetti. Diğer yandan Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Kudüs davasının vicdan sahibi tüm insanların davası olduğunu belirterek, ırkçı İsrail ile hareket eden ülkelerin sadece Kudüs davasına değil, kendi halklarına, kendi inançlarına ihanet ettiğini söyledi. 2015 yılında kurulan uluslararası bağımsız bir kuruluş olan Kudüs platformunda 73 ülkeden 1500'ün üzerinde parlamenter bulunuyor.
Terör rejimi İsrail'in işgalindeki Kudüs'te bulunan belediyesi dün Babul Esbat'ta bulunan ve Mescid-i Aksa'ya çıkan bir tarihi merdiveni yıktı. İran kaynaklarının verdiği bilgilere göre işgal belediyesi Yusufiye kabristanına çıkan ve Babul Esbat'tan Mescid-i Aksa'ya ulaştıran yol nitelindeki tarihi merdiveni yıktı. Filistinler Yusufiye kabristanının devamı nitelindeki Şehitler kabristanında kuzey yönden kazı yapmaya çalışan belediye ekiplerine engel oldular. Kutsal şehirde kazı ve arazi düzleme çalışmaları işgal rejiminin Yahudileştirme faaliyetlerinin bir parçasını oluşturuyor. İşgal rejimi Kudüs'ün demografik yapısını ve tarihi kimliğini değiştirmek için kesintisiz bir şekilde Kudüs'e yıkım faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye'de son 24 saatte 168.212 COVID-19 testi yapıldı. 29.281 kişinin test pozitif çıktı. 185 kişi hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 18.415.636'ya ulaştı. Hasta sayısı 494.351, vefat sayısı 13.558, ağır hasta sayısı 5.011, aktif hasta sayısı 80.551 oldu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" ifadesini kullandı.
Bazı kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri destekli kuvvetlere karşı koymak için Güney Yemen'deki çatışma hattına Türk insansız hava araçları SİHA'larının girdiğini bildirdi. El Arab gazetesi dün yaptığı açıklamada bazı haber kaynaklarından alıntı yaparak El Tariye cephesindeki Birleşik Arap Emirlikleri destekli geçiş konseyi karargahının modern Türk insansız hava araçları SİHA'larla bombalandığını, iki komutan dahil olmak üzere grubun 5 üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Tertel şehrine yaptığı ziyarette Ermenistan'ın şehirde savaş suçları işlediğini söyledi. Kafkasya Gerçekleri Haber Ajansı'na göre Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde diplomatik temsilciler ve uluslararası kuruluş başkanlarının pazar günü Tertel kentine yaptığı ziyarette kentin Karabağ Savaşı'na çok fazla zarar gördüğünü söyledi. Hacıyev, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Tertel şehrini bazen 2400'den fazla bombayla hedef aldığını, çok sayıda sivili öldürdüğü ve yaraladığını kaydetti.
Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ Bölgesi'nin geri kazanılan topraklarının yeniden inşası için Ermenistan'dan 100 milyar dolar tazminat talep ediyor. Kafkas Gerçekleri haber sitesine göre Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya üçlüsü arasındaki anlaşmaya göre Karabağ'ın 3 bölgesi yani Kelbecer şehri Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edilirken diğer 2 şehir Laçin ve Akdam ise 1 Aralık'ta tamamen Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edilecek. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin buraları teslim aldıktan sonra bu bölgelerde yapılan hasarlardan ötürü 100 milyar dolardan fazla tazminat isteyeceği bildiriliyor.
Amerika başkanlığına seçilen Joe Biden Beyaz Saray ekibini tamamlamaya çalışırken John Psaki'yi Beyaz Saray'ın sözcüsü olarak atadı. Biden yaptığı açıklamada yönetiminin Amerika tarihinde ilk defa tamamen kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibine sahip olacağını belirtti.
Ve son haberimiz, petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı üretici ülkeler grubunun dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle düşük seyreden petrol talebine karşı mevcut üretim kesintisini en az 3 ay daha uzatması bekleniyor. İki büyük petrol üreticisi ve OPEC Plus üyesi Rusya ve Arabistan'ın petrol üretimini azaltma anlaşmasının 2021'in ilk çeyreğine kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildiriliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Afganistan'da gerilimlerin azaltılması yönündeki çabaların sürmesi etrafında. Müzik. Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Afganistan Parlamentosu Başkanı Mir Rahman Rahmani ve yönetim heyetiyle bir araya geldi. Yapılan görüşme Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in geçtiğimiz hafta Cenevre Konferansı'nda ülkeye uluslararası yardımlar konulu bir konuşmada Afgan parlamentosu üyelerini yolsuzlukla suçlamasının ve milletvekillerinin dokunulmazlığının yasal süreçlerin yolunun açılması için dokunulmazlıklarının kaldırılmasına vurgusunun ardından gerçekleştirildi. Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in sözlerine tepki olarak Afganistan parlamentosu üyeleri kendisinin istifasını isterlerken Birinci Başkan Yardımcısını parlamento üyelerinin yolsuzluk iddialarına kanıt ve delil sunmaya çağırdı. Emrullah Salih'in tartışmalı sözlerinin ardından Afganistan parlamentosu üyelerini sakinleştirmek amacıyla Afganistan parlamentosu başkanı, meclis yönetim kurulu ve Eşref Gani arasında düzenlenen görüşme, Cumhurbaşkanı'nın yürütme ve yasama organları arasında ilişkilerde yaşanan gerilimi durdurmak için yerinde bir adım olduğu söylenebilir. Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının istifasını isteyen milletvekillerine ek olarak yasama erki başkanı da Salih'i casusluk yapmakta suçlamıştı. Bu durum özellikle de parlamento ile hükümet arasındaki gerilimin devam etmesine yol açacağı muhtemeldi. Eşref Gani'nin Afganistan Parlamentosu Başkanı ve bu organın yönetim kurulu ile ortak bir toplantı düzenlemedeki akıllıcı hareketi ülkenin yürütme ve yasama erkleri arasında devam eden anlaşmazlıkları durdurdu. Böylece Afganistan'daki mevcut hassas durumda Katar'da devam eden Afganlar arası barış görüşmelerdeki Afgan hükümeti yetkilileri arasındaki ilişkilerin kötü etkilenmesini engelledi. Eşref Gani bu toplantıda özellikle Afgan parlamentosunu ülkenin cumhuriyetini korumak için anayasanın bir tamamlayıcısı olarak değerlendirdi ve parlamento ile hükümet arasında koordinasyonu duyulan ihtiyacı vurguladı. Eşref Gani ülkenin yasama ve yürütme organları arasındaki birlik ve uyumu güçlendirmeye yardımcı olurken, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ile bu ülkenin parlamentosu arasındaki gerilimlerin azalmasına ilişkin önemli meseleyi zamanında ve uygun şekilde müdahale ederek Taliban'ın durumu kötüye kullanmasını önlemek suretiyle halk arasında umut kaynağı oluyor. Bu gerilimler aslında Afganlar arası Katar'da devam eden barış müzakerelerdeki Taliban'ın taviz alma yaklaşımını derinleştirebilir. Afganistan'ın çeşitli etnik, dini ve sosyal yapısı göz önüne alındığında Afgan yetkilileriyle milletvekilleri arasında siyasi rekabet ve ihtilaflar üzerinde herhangi bir çatışma Afganistan'da ulusal çıkarlara ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturabilecek iki veya daha fazla kutbun oluşumuna yol açacaktır. Özellikle Taliban'ın Afgan hükümetinin Katar'daki müzakere takımıyla barış sürecini durdurduğu bir durumda Afganistan yasama organı ile yürütme organı arasındaki herhangi bir gerilim ve bölünmenin görüşmeler üzerine yıkıcı bir etkisi olacağı kesindir. Eşref Gani'nin Mir Rahman Rahmani ile görüşmesinin ardından parlamentonun önümüzdeki oturumlarında Kabil hükümetinin önerdiği bakanların yetkileriyle ilgili güven oyu sürecine yeniden başlaması haberi bu toplantının olumlu sonuçları ve Afganistan Cumhurbaşkanı'nın tesellisi olarak değerlendirilebilir. Eşref Gani'nin önerdiği bakanların Afganistan kabinesine katılmaya uygun olup olmadıklarını inceleme süreci geçen hafta Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının parlamento üyelerini yolsuzlukla suçlayan tartışmalı açıklamalarının ardından durdurmuştu. Eşref Gani'nin Afgan parlamentosu başkanına ve parlamento yönetim kuruluna Salih'in sözleri için zımni özürleri ve tesellisi Afgan halkının da beklediği bir durumdur. Eşref Gani ise siyasi arenada dengeleyici bir rol oynaması gerektiğini tam zamanında anlamış görünüyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Fransa'da polisin şiddeti ve ırkçılığına karşı geniş çaplı gösterilerin düzenlenmesiyle ilgili. Son aylarda Fransa'da sosyal ve siyasi krizlerin tırmanmasıyla birlikte ülkede polis şiddeti de artmış. Polisin yoğun şiddeti ise Fransızların protestolarına neden olmuştur. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre cumartesi günü polis şiddetine ve ırkçılığına karşı itiraz amacıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne 133 bin kişi katıldı. Tabii Fransa sendikalarına göre Fransa'da en az 70 şehrinde 550 bin kişi polis ve emniyet teşkilatının şiddet ve ırkçılığına karşı protestolara katıldı. Bu alanda rakamlar farklı olsa da sayının yüz binleri aşması ve yarım milyonları bulması geniş çaplı itirazların düzenlendiğini ve büyük bir gerçeğin söz konusu olduğunu gösteriyor. Özellikle son aylarda Fransa'da siyasi ve sosyal gerilimler arttığı gözleniyor. Mülteci krizi ve Fransız polisinin acımasız ve şiddet içeren davranışları ve girişimleri son yıllarda manşetlere taşınsa da, son aylarda ülkedeki sosyal gerginliklerin artmasıyla şiddet daha da belirgin hale gelerek körüklenmiştir. Fransa son aylarda ırkçılığa, kapitalizme ve İslam düşmanlığına karşı protestolarla yüz yüze kalmış ve tüm bu krizlerde Fransız polisi protestoculara şiddet uygulamaktan çekinmemiş ve sert yüzünü açıkça gözler önüne sermiştir. Bu arada Fransız yetkililer her zaman insan haklarının yanı sıra kişisel ve sosyal özgürlüklere saygı duyduklarını da iddia etmişlerdir. Fransa Cumhuriyetçi Parti lideri Christian Jacob, Fransa'da polis şiddeti yok, bu büyük bir yalandır ifadesine bile yer verdi. Son olarak yaşanan vakada Paris'te polis tarafından dövülen siyahi bir adamın yayınlanan videosu Fransızların birçoğunu derinden etkileyerek üzmüştür. Görüntüde Fransız polisinin maske takmamak sebebi bahanesiyle Michael Zeller isimli siyahi bir adama yönelik acımasız ve şiddet dolu tavırlar sergiliyor. Görüntünün yayınlanması ve elden ele dolaşmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Facebook sayfasında paylaştığı mesajda gösterdiği tepkide Michael Zeller'e taciz görüntüleri kabul edilemez ve tüm Fransızlar için utanç verici şeklinde yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıca hükümetten halkın polis gücüne olan güvenini nasıl geri kazanılacağına dair derhal önerilerde bulunulmasını istedi. Buna rağmen geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti polislerden görüntü alma ve bu görüntüleri paylaşmaya yönelik kısıtlamalar ve yasal sınırlandırmalar getiren bir yasa tasarısı önerdi. Halbuki bu tasarı medeni haklar savunucuları ve gazetecilerin itiraz ve protestolarına yol açtı. Bu çerçevede tasarının kışkırtıcı bir yasa olduğu belirtildi. Tasarıyı eleştiren çevreler böyle bir tasarının onaylanması polis şiddetinin gizli kalmasına sebep olabileceğini belirttiler. Son haftalarda Fransız polisi ve güvenlik güçleri de Fransa'da İslamofobik politikaları protesto eden göstericilere yönelik saldırı ve şiddet kullanarak Fransa hükümeti yetkililerinin ve genel olarak Fransa'nın özgürlük söylemleri ve sloganlarının sorgulanmasına yol açtı. Siyasi uzman Yusuf Özcan ise Fransa'nın İslam düşmanlığını daimi bir siyasetine dönüştürdüğüne değinerek Fransız liderlerinin sekülerizmi destekleme ve koruma sloganı adı altında Müslümanlara karşı ayrım girişimlerini hukuki açıdan bir stratejiye dönüştürmek istediklerini vurguluyor. Görünen o ki Paris yetkilileri Fransa polisinin insanlık dışı eylemlerini özgürlük hakları çerçevesinde meşrulaştırma çabaları artık bu ülkenin vatandaşları için bile kabul edilemezdir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1399, Hicri Kameri 14 Rebiüsani 1442 ve 30 Kasım 2020 Pazartesi. ...1376 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Rebiüsani 66'da Muhtar bin Ebi Ubeyde Sakafi, Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dökülen kanının intikamını almak için kıyam etti. İmam Hüseyin Aleyhisselam Hicri Kameri 61 yılında fedakar yaranlarıyla birlikte eşit olmayan bir savaşta Yezid bin Muaviye'nin askerlerince şehit edildi. Muhtar kıyamını Kufe kentinden başladı. Ondan önce Tevvabin grubu Emevi hükümetine karşı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dökülen kanının intikamını almak amacıyla bir başka kıyama başladı. Muhtar kıyam sırasında devlet güçlerini yenmeye başardı ve ardından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın katillerinden intikam almaya başladı. Muhtar Sakafi yaklaşık bir yıl Kufe'de hükümet etti ve bu süre boyunca kendi denetimindeki bölgeleri genişletti. Ancak Mus'ab bin Zübeyr'e yenildi ve nihayet şehit düştü. ...82 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1317'de İranlı mücadeleci, din alimlerinden ve özgürlükçü Ayetullah Seyyid Hasan Müderris, Müstefit Rıza Han piyonlarınca İran'ın kuzeydoğusundaki Kaşmir kentinde şehit edildi. Ayetullah Müderris İran'da sultan üzerine tanıklık etti ve bu yüzden Şahlık rejimine karşı mücadelelerini başlattı. O, Tahran halkının oylarıyla Milli Şura Meclisi'nin 3. dönem milletvekili seçildi ve İran'daki zalim şah rejimine karşı mücadelelerini şiddetlendirdi. Mücadeleci ve yorulmaz bir özelliğe sahip olan Müderris, İslam ahkamının İran genelinde eksiksiz bir şekilde uygulanmasını ve İran topraklarının sömürgeci güçlerin pençesinden kurtarılmasını istedi. Bu yüzden Rıza Han onu kendi düşmanı olarak açıkladı. Öyle ki Rıza Han'ın satılmış unsurları Şehit Müderris'e karşı defalarca suikast düzenledi. Nihayet Rıza Han Müderris'i sürgün etti ve böyle bir günde şehit etti. Şehit Hasan Müderris'in şehadet günü İran takviminde İslami Şura Meclisi günü olarak adlandırılmıştır. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1376'da önde gelen fakih Ayetullah Mirza Cevat Sultan Tebrizi 96 yaşında vefat etti. İran'ın Tebriz kentinde ilim ehli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Mirza Cevat Sultan Tebrizi 25 yaşında içtihat makamına ulaştı. ...32 yıl önce bugün 30 Kasım 1988'de dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Abdülbasit Muhammed Abdussamed Mısır'ın başkenti Kahire'de vefat etti. Çocukken Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlayan Abdülbasit 12 yaşındayken Kur'an-ı Kerim ezberi ve kıraat dalında ödüle layık görüldü. Bu dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim kıraatçısı uluslararası müsabakalarda önemli ödüller almayı başardı. ...353 yıl önce bugün 30 Kasım 1667'de İrlandalı ünlü yazar Jonathan Swift dünyaya geldi. İrlanda'nın bağımsızlık mücadeleleri döneminde önemli faaliyetlerde bulunan Swift, Gulliver Sefernamesi adlı kitabı kaleme aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Halkın taleplerine red, komisyonda kabul edilen 2020 bütçesinde KDV vergisi arttırıldı.
Star.
Suudi Arabistan hain İsrail planı Biden'i bekliyorlar.
Yeni Şafak.
Kişisel tedbirler daha önemli.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Yıldıray Oğur 28 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde "Bırakırsan reform olur" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda Demirtaş, Kavala, Arınç'ın her ikisi hakkındaki sözleri derken sözü anayasanın 138. maddeye getirdi ve şöyle dedi. Buradan yargıya sesleniyorum. Diyorum ki değerli yargı mensupları, anayasanın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini neden yapmıyorsunuz? Gereken adımları neden atmıyorsunuz? Size birilerinin talimat verme hakkı var mı? Benim ne kadar talimat verme hakkım yoksa ana muhalefettekilerin de talimat verme hakkı yok. Bunun dışındakilerinin de talimat verme hakkı yok. Bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz? Bunu söylemek zorunda kaldım. Atılan adımlar karşısında yargının sessiz kalmasını ben kabullenemiyorum diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hemen açıp anayasanın 138. maddesini okuyanlar, yargı mensuplarını bu maddeyi uygulamak için göreve çağırmanın tuhaflığı hemen fark ettiler. Madde 138. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Ankara Hukuk Fakültesi'nden doçent doktor Cüneyt Ozansoy da Erdoğan'ın bu çıkışı üzerine sosyal medya hesabından anayasanın 138. maddesini paylaştı ve şöyle dedi. Sayın Cumhurbaşkanı, bir hukuk hocası olarak içtenlikle dileğimdir, reform gibi bir isteğim yoktur. Sadece mer'i anayasaya uymanız yapılacak en büyük reform olacağı inancındayım. Bu dilek dışında da bir gücüm yoktur. Yargıdaki sorunların sadece iktidarın yargıya müdahalesi yüzünden meydana geldiği, hakimlere ve savcılara bırakılsa her şeyin düzelebileceği fazla iyimser bir bakış açısı ama bugün iktidarın bile yargı reformu diyerek şikayet ettiği pek çok yanlış yargıya siyasi müdahalelerin eseridir.
Faruk Çakır 28 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Güvenin sarsılması çok feci" başlıklı yazısına yer veriyor. Gerçekleri bilmek ve kabul etmek kısa dönemde rahatsız edici olsa da uzun dönem için faydalı ve gereklidir. Aksi halde hayal dünyasında yaşamaya devam ederiz ve sonunda ağır bedeller öderiz. Allah muhafaza etsin, Türkiye idare edenler ne hikmetse gerçeklerin bilinmesini arzu etmiyorlar. Gerek eğitim, gerek ekonomi ya da başka sahalarda onlarca, belki de yüzlerce problemle karşı karşıyayız. Ülkemizin şu problemleri var, çare arayalım denildiğinde çoğunlukla hayır, hiçbir problemimiz yok, dertler geride kaldı, her şey yolunda aksini iddia eden ve söylenenler dış mihrakların oyununa geliyor diye cevap verirler. Elbette sadece böyle cevap verseler yine de iyi. Çok daha ağır ifade ve ithamlarla dertlerini dile getirenlere kızgınlıklarını sıralamaktan geri durmuyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Enflasyondan eğitimi, dış politikadan sanayiye, velhasıl her konuda açıklanan rakamların inandırıcılığı kaldı mı? En çarpıcı olan virüs salgını sonrası yaşananlar oldu. Virüs salgının başlangıç tarihinin geç açıklandığını söyleyenler de oldu. Sonrasında açıklanan her rakam ihtiyatla karşılandı ve inandırıcı olmadı. Bu noktada o kadar yanlış politika izlendi ki tek başına bu bile idarecilerin güvenirliğini berhava etti. Salgınla ilgili açıklanan rakamlar hep şüpheyle karşılandı. Bu da yetmedi, salgına karşı bütün dünyanın mağlup olduğu ve ülkemizin ise başarı tarihine imza attığı anlatıldı. Onlar öldü, hastalarına bakamıyorlar, biz dünyada lider olduk, hem hasta sayımız az hem de tedavide çok iyiyiz benzeri sözler sarf edildi. Kontrol altındaki medyada bu sözleri cilalayıp millete sundu. Uzmanların aksi yöndeki beyanları ve uyarıları maalesef dikkate alınmadı. Hasta ve ölü sayılarının tam olarak açıklanmadığını söyleyenler hainlikle itham edildi ve gele gele durumun vehameti ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın son günlerde açıkladığı rakamlar önceki rakamların inandırıcılığını sarstı. Virüs bulaşan hasta sayısı, ağır hasta sayısı ya da benzeri ifadelerle şimdiye kadar gerçek tablonun perdelendiği kanaatini doğruladı. Allah muhafaza etsin, artık günlük 30 bin civarında hasta sayısından bahsediliyor ki, çok sıkı tedbirlere müracaat edilmesi ve bunlara uyulma noktasında da milletin ikna edilmesi icap ediyor. Peki bu kadar farklı tablolar çizen ve millete gerçekleri anlatmayan idarecilerin ortaya çıkan neticeden sorumlulukları yok mu? En başta bilgiler tam olarak ilan edilseydi ve işin zorluğu millete anlatılsaydı çok daha isabetli olmaz mıydı?
Remzi Özdemir 28 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde piyasalarda ne oluyor başlıklı yazısına yer veriyor. Berat Albayrak istifa ettiğinden beri gerçekten piyasalarda ilginç şeyler oluyor. Borsa sürekli yükseliyor. Türkiye aleyhine rapor yazan yabancılar bir anda bizi göklere çıkarttı. Dolar ise her ne kadar yukarı zorlasa da yönünü sürekli aşağıya çekmek istiyor. Peki piyasalarda ne oluyor? Öncelikle gerçekten vatandaş olarak bilmediğimiz çok şey var. Tüm bu yaşananlar normal değil. Bilhassa Londra kaynaklı para girişleri ve teşvikler kafa karıştırıcı bir olay diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öncelikle yabancıların Türkiye üzerinden büyük bir planı olduğunu kabul etmekte yarar var. Şu anda çaresiz ekonomi yönetimi denize düşen yılana sarılır hesabı bu trene binmiş durumda. Bu hafta hazine 10 ve 7 yıl vadeli tahvil ihracına çıktı. Dolar bazında %6 gibi dünyada bir eşi benzeri olmayan faizi verdi. Tahvilin %90'ı yabancılar tarafından adeta kapışıldı. En ilginci ise dolar bazında %6 faizli tahvillerin %40'ı sadece Londra'da satıldı. Dikkatinizi çekerim, İngiltere'de faiz oranı 0.10. Adamlar parasını Türk devletine dolar bazında %6 faizle satıyor. Bir de sevindik, yabancılar bizim tahvillerimizi aldı diye. Düştüğümüz duruma bakar mısınız? Biz yıllarca çalışacağız, hayat standartlarımızı düşüreceğiz, yediğimiz içtiğimiz her şey için daha fazla vergi ödeyeceğiz. Bunu niçin yapacağız? Bir ekonomi yönetiminin yaptığı yanlışın bedelini ödemek için, elin İngilizine faiz vermek için. Türkiye'de bankalar vatandaşın parasına gıdım gıdım faiz verirken, hazine elin yabancısına kazan ile faiz dağıtıyor. Bir ay önce büyük bankalardan biri bilançosunu açıkladı. Bilançoda vadesiz mevduat oranının %46 olduğunu açıkladı. Bu şu anlama geliyor. Banka vatandaşın 100 lirasının 46 lirasını hiç faiz vermeden kullanmış. Bu yabancı banka Türk halkının sırtından para kazanıyor. Bunu şu an iki banka yapıyor. Biri yabancı sermayeli. Acı olan nedir biliyor musunuz? Bunun personele hedef olarak dayatılması. Bir de utanmadan bölge yöneticileri şube personeline dalga geçer gibi hayırlı cumalar siz anladınız diye mesaj atıyor. Sonuç Türk lirasının makus talihi. Elin yabancısına 10 kat fazla faiz verilirken bizde ise faiz getirsin diye bankaya yatırılan paralar bankaya bedava kaynak oluyor. Cuma namazında alnı secdeye değen BDDK ve Merkez Bankası yetkililerine sesleniyorum. Bu hırsızlığın vebali ağırdır. Elin yabancı bankasına bedava kaynak yaratacağız diye Türk halkının kandırılmasına göz yummanın vebali, günahı artık boynunuza.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyareti sırasında Aramco tesislerine düzenlenen füzeli saldırı.
Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gizli ziyaretiyle ilgili çelişkili haberler.
Ve Faysal Miktad'ın Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak açıklanması
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Yemen ordusu ve halk güçlerine bağlı füze birliği pazartesi günü sabah saatlerinde Aramco petrol firmasının Cidde kentindeki tesislerini vurdu. Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari, Cidde kentinde Aramco firmasına ait petrol tesisleri vurulduğunu duyurdu. Sözcü Sari, Yemen ordusu düzenlenen bu operasyonda Kudüs 2 füzesiyle Cidde kentinde Aramco firmasına ait tesisleri vurduğunu belirtti. Sözcü Sari, operasyonun hemen ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildiği anlaşıldığını kaydetti.
Gerçi Suudi rejimi olaydan hemen sonra Yemen ordusu ve halk güçlerine bağlı füze birliğinin düzenlediği bu operasyonu başarısız gibi göstermeye çalıştı. Ancak sonunda füzenin isabet ettiği tesislerin yetkilisi Abdullah El-Gamdi konuyla ilgili yaptığı açıklamada isabet alan noktanın çatısı ağır hasara uğradığını ve büyük bir delik meydana geldiğini belirtti. Öte yandan Planet adlı uydunun çektiği ilk görüntülerde Yemen'in Cruise füzesi Aramco tesislerinde 400 bin varil kapasiteli dev bir mahzene isabet ettiğini ve ağır hasara ve yangına yol açtığını ortaya koydu.
Aslında Yemen ordusu ve halk güçlerine bağlı füze birliği ilk kez Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine hedef almıyor. Bundan önce Eylül 2019'da da söz konusu füze birliği Aramco petrol firmasının iki tesisini hedef aldı ve bu operasyonda Suudi rejimine ağır iktisadi hasar dayattı. Gerçi bazı yabancı ülkelerin yetkilileri Yemen'in Ensarullah hareketini bu saldırı yüzünden kınamaya çalıştı. Ancak Yemen ordusu sözcüsü Yahya Sari operasyonla ilgili yaptığı açıklamada bu operasyonun Suudi rejiminin başını çektiği askeri ittifak tarafından Yemen topraklarına karadan, havadan ve denizden dayatılan kuşatmaya tepki olarak gerçekleştirildiğini ve bu yüzden Aramco tesislerine yapılan saldırı tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti.
Bu operasyonla ilgili bir başka önemli nokta Yemen'in kullandığı Cruise füzesinin 650 kilometre yol kat ettikten sonra Aramco tesislerine isabet etmesidir. Oysa Suudi Arabistan hava sahası Amerikan hava savunma sistemleri tarafından korunuyor. Ki bu da söz konusu sistemlerin Kudüs 2 füzesinin izini sürerek imha edemediklerini ortaya koyuyor. Üstelik operasyon sırasında Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Suudi Arabistan'da bulunuyordu.
Kudüs 2 füzesi Yemenli askeri uzmanların Cidde'de Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda ilk kez görücüye çıkan en yeni füze kazanımı sayılıyor. Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari bu konuda yaptığı açıklamada Kudüs 2 füzesi Yemenli uzmanlarca imal edilen kanatlı füzelerden biri olduğunu ve Suudi Arabistan'ın derinliklerine karşı düzenlenen operasyonda ilk kez kullanıldığını kaydetti.
Bu operasyonla ilgili ilginç olan bir başka gelişme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.